Ayrım 18. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 231. Celile'nin yanında kalmasından sonra bütün üzüntülerinin biteceğini tahmin etmiş olan Muhsin için iş tamamıyla aksine olmuştu. Ahmet'in hal ve tavrı bu maceranın umumi bir rezalet ve bir alay mevzu halinde bütün İstanbul salonlarında ve iş muhitinde konuşulması Muhsin'i pek sıkıyordu. O kadar sıkıyordu ki Celle'nin yanında bulunmasından duyduğu saadet tamamıyla kıymetini kaybediyor gibiydi. Kendi kendine itiraf edemiyordu ama samimi bir surette kendini tahlil ettiği zaman bu işi yapmış olmaktan açık bir şekilde nedamet duymaktaydı. Serveti ve bu servetinin imkanları Muhsin'in hususi hayatının kelimesinin tam anlamıyla hususi olabilmesini, onu herkesin tecessüsünden, gözünden ve sözünden uzak tutmasını şimdiye kadar temin edebilmişti. Bütün Türkiye Muhsin Demirtaş'ı görebildiği kadar, yani ancak Muhsin'in göstermek istediği kadar görebilmiş, onu ancak mondern hayatta, cemiyet hayatında ve iş münasebetlerinde tanımıştı. Fakat Ahmet'in gevezeliği ve Ahmet'in çirkin hareketleri artık onun hususi hayatını bir işporta malı gibi sokak ortasına sermiş bulunuyordu. Esasen Muhsin iyi hissediyordu. Bu adamla herhangi bir şeyde iştirak etmiş olmakla o şimdiye kadar herkesin saydığı ve herkesin itibar ettiği Muhsin Demirtaş ismine bir leke sürmüş bulunuyordu. Böyle bir çılgınlık belki genç yaşta mazur görülebilirdi. Fakat Muhsin şimdiye kadar kendisine hayatta büsbütün başka bir yol çizmişti. Şimdi bu kadar gülünç bir çehreyle rakiplerinin ve düşmanların karşısına çıkmak istemiyordu. Ahmet'in karısını bu şekilde sevmek ve Ahmet'in karısını Ahmet'in elinden almak. Bu pek büyük bir suçtu. Ahmet'in karısı sevilemezdi. Ahmet'in karısı Ahmet'in elinden alınamazdı. Çünkü bir kadın üzerinde Ahmet'le rekabete girmek, Ahmet'le aynı seviyeye düşmek demekti. Ve Ahmet seviyesinin ne olduğunu şimdi artık tam anlamıyla ispat etmiş bulunuyordu. Muhsin bunu yapmayacaktı. Fakat işte yapmış bulunuyordu. Ve suçu bunun için büyüktü. Herkese rezil olarak da bu suçun cezasını çekiyordu. Halbuki Ahmet'in karısı Ahmet'e hiç de benzemiyordu. Onunla beraber bulundukça bu kadının bu kadar uzun seneler nasıl olup da Ahmet'e hayat arkadaşlığı yapmış bulunduğunu Muhsin'in zihni kabul etmiyordu. Bu kadın ne kadar çok susuyorsa Ahmet o kadar çok konuşuyordu. 6 aydır Muhsin'in yanında olduğu halde Muhsin'in onun hakkındaki düşüncelerini destekleyen en ufak bir harekette bulunmamıştı. Evvela Muhsin bu kadını menfaatperest, kendi çıkarını düşünen zannetmişti. Halbuki Celile Muhsin'e gelirken hayatında o güne kadar malik olduğu her şeyini bırakarak gelmişti. Siyah kadife elbisesiyle, parmağında bir nikah yüzüğü ve kolundaki taşlı bir saatle ve kulaklarında bir çift değersiz küpeyle gelmişti. Celile başka kadınlara benzemiyordu. Hiç benzemiyordu. Kocasının evinde bıraktığı şeylerin hiçbirini istemediği gibi Muhsin'in evinde kaldığı gün tesadüfen üzerinde bulunmuş olan şeyleri de ona yollamayı aklına getirmemişti. O bunlara bir kıymet atfetmiyordu. Halbuki en tok gözlü kadın aşığından veya kocasından ayrılırken onun kendisine hediye etmiş olduğu şeyleri büyük bir jest olarak ona iade etmeyi unutmazdı. Celile'nin bu unutkanlığı hakikaten bu nevi düşünceler beslemeyişinden ileri geliyordu. Onları hakikaten mevcudiyetlerinde, daha doğrusu maddi kıymetlerinden habersiz olduğu için yanında alıkoymuştu. Ve Muhsin'in de bunlara bir kıymet atfetmeyeceğini hiç düşünmemişti. 6 aydan beri Celile hiçbir şey istememişti. Muhsin'in kendisini yerleştirmiş olduğu geniş ve çok güzel döşeli bir apartman içinde, ancak gece geç vakitlerde bir otomobille dışarı çıkmaya katlanan bir feragatla adeta bir mahpes hayatı yaşamaya ve her gelişinde Muhsin'in aynı mesut çehreyle ve aynı sakin sevinçle karşılamıştı. Muhsin, Ahmet'in yaptıklarına bütün gün duyduğu hiddet ve bu hadiselerin verdiği tiksintiyle gönlü dolu bir halde onun yanına geldiği zaman bütün bu mülevves şeylerin nasıl olup da ona kadar yükselemediğini hayretle görüyordu. O büyük bir gurur içinde etrafı saran bu rezalet cehennemini fark etmiyordu. kendi hakkında söylenilen bütün bu dedikoduların çirkin teferruatını tecahül ediyor, daha doğrusu bütün bunlarla alakadar olmuyordu. Onun aleyhinde yapılanlar, söylenenler, onun kendisinin tuttuğu bu yüksek zirveyi bulacaktı ve Adem-i tenezzül zirvesine kadar yükselemiyordu. Bütün bu çirkin şeylerin ortasında Celil'e bir bataklığa dikilmiş altından bir heykele benziyordu. Hala kıymetli, hala pırıl pırıl, hala muhteşem ve azametliydi. Muhsin Celil'in kendisini sürüklemiş olduğu bu rezalete karşı kalbinde hissettiği büyük bir hiddetle yanına gittiği zaman onun bu her şeyi tecahül edişi karşısında ona tek söz söyleyemiyordu. Muhsin öyle bir cemiyete mensuptu ki orada belki envai rezalet yapılabilirdi. Fakat hiçbir zaman hiçbir koca Ahmet'in yaptığı çılgınlığı yapmaz ve böyle bir rezaleti büsbütün deşerek onun adi bir sokak rezaleti haline girmesine müsaade etmezdi. Celile ile bir evde oturamıyordu. Celile'nin apartmanına her gün gidiyordu. Fakat kendisine ait en ufak bir eşya bile burada kalmıyordu. Çünkü Ahmet'in tehditlerini yerine getirmesinden ve günün birinde resmi bir cürmü meşhut yaptırmak teşebbüsüne girişmesinden cidden korkuyordu. Celile'nin de aynı tehditleri bilmesine rağmen hiç korkmadan kendisini her akşam yanında alıkoymasına ve birlikte bazı ihtiyat tedbirleri almak endişesiyle ona tek söz söylememiş olmasına Muhsin çok şaşıyordu. Bu kadını hiç tanımamıştı. Onun düşünce ve karakterini hiç anlamamıştı. Ve şimdi beraber yaşadıkları bu zaman içerisinde de yine bu kadını tanıyamıyordu. Yine o kadını anlayamıyordu. Celile o kadar pasif, lakayt ve her şeye karşı o kadar alakasızdı ki bazen Muhsin kendi kendine "Acaba bu kadın düşünmekten tamamıyla aciz olan bir budala mı?" diye Celile'nin zekasından şüphe ediyordu. Böyle olmasaydı nihayet onun da bu tehditlerden ürkmesi, sinirlenmesi icap etmez miydi? Celile'yi bu vaziyet içerisinde bu kadar sakin gördükçe içinden o böyle bir hadiseyle karşılaşsa, Ahmet hakikaten bir cümbü meşhut yaptırsa, Celile o zaman da bu soğukkanlılığından ve kendisine karşı duyduğu bu emniyetten hiçbir şey kaybetmeyecek diye düşünüyordu. Kaç kere ona "Amma da kocan varmış. Senelerce bu kadar adi bir adamla nasıl yaşayabildin?" demek istemişti ve her defasında bundan vazgeçmişti. Fakat bir defa Ahmet'in yanına giden avukatı yazıhaneden kovduğu gün bu sözleri Celil'e söylemişti. O zaman Celil'e iri gözlerinin hiçbir düşüncesinin anahtarını vermeyen ketum ve muammalı bakışlarıyla Muhsin'in ta gözlerinin içine bakarak "Ahmet kötü ve adi bir insan değildir Muhsin," demişti. "Zavallı, şimdi çok müteessirdir. O şimdi yaptığını ve söylediğini bilmiyor." Ve Muhsin içinden onu tokatlamak ihtiyacı duymuştu. Müdafaa ettiği eski kocasının adiliklerine karşı gösterdiği bu müsamahadan iğrenmişti ve utanmasına rağmen birbirlerine uymasalar 11 sene yaşarlar mıydı diye düşünmekten kendini men edememişti. Evet, hakikaten Ahmet de Celil'in tahmin ettiği gibi hareket etmişti. Çünkü Ahmet hakikaten öyle cümlü meşhutlara başvuracak, o nevi hareketler yapacak bir insan değildi. Bunun için de avukatı yazıhanesinden kovduktan bir hafta sonra kendi avukatı Muhsin'e telefon edip Celil'in avukatıyla görüşmek istediğini bildirdiği zaman Ahmet'i yumuşatan şeyin tazminat meselesi olduğunu Muhsin zannetmişti. Fakat Ahmet'in avukatı Ahmet'in hatta suçu da üzerine alarak boşanmaya razı olduğunu ve tazminat vermeye de hazır bulunduğunu söyleyince Muhsin bu adama karşı bu kadar kötü düşünmüş olduğundan dolayı ta içinden mahcup olmuştu. Celil'in avukatı ne para ne nafaka hiçbir şey istemediklerini söylemişti. Ahmet'in hiddeti artık yerini sonsuz bir ümitsizliğe terk etmişti. Mücadeleye iktidarı kalmamıştı. Karısını kendisinden kuvvetli olan bu rakibe terk ediyordu. Celil'e Ahmet'ten boşandığı günün üstünden 6 ay geçmiş olduğu halde Muhsin'le arasındaki münasebetin hala şeklini değiştirmemiş olmasını görmekten büyük bir hayret hissediyordu. Bu hissi sadece hayret diye de vasıflandıramazdı. Bu hayret aynı zamanda bir endişe ve bir üzüntüydü ve biraz da inkişaf ederse bir azap ve ıstırap olmak istidadında, doğal yatkınlıkta bulunan bir histi bu. Çünkü bu hissi bir şüpheden doğuyordu. Celil'e boşanmalarının üstünden bu kadar zaman geçmiş olduğu halde Muhsin'in hala vaziyetlerine daha normal bir şekil vermeye kalkışmamış bulunmasının sebeplerinin mahiyetlerinden şüphe ediyordu. Muhsin'in evi hala kız kardeşleriyle birlikte oturdukları evdi. Yalnız talaktan sonra Nişantaşı'ndaki bu apartmana Muhsin bazı hususi eşyalarını getirmişti ve gecelerinin birkaçı müstesna hemen hepsini burada geçiyordu. Fakat evin resmi adresi burası değildi. Hakiki Muhsin, herkesin tanıdığı Muhsin Demirtaş, resmi hayatını bu evin dışında ve bu evin haricinde yaşıyordu. Ömrün büyük bir kısmını geçirdiği bu ev, onun hayatının sadece bir kısmı olmaktan fazla bir şey değildi. O, bu hayatın yanında, bu hayata sık sık bitişik, fakat bu hayatın dışında bir yerdeydi. Celil'e kocasının evini bırakıp da Muhsin'in evine geldiği zaman Ahmet o envai tehditleri, hırçınlıklarıyla onları izah ettiği, can sıkmak, rahatsız etmek, sıralarda Muhsin'in bütün ihtiyatlarını sakınmak, tedbirli davranmak, kendine karşı bir himaye, koruma, telakki ediyor ve bütün bunlardan Muhsin'in egoizminden değil, bilakis şefkatinden işaretler olarak görüyor ve memnun oluyordu. Fakat kocasından boşandığı günün üzerinden geçmiş zaman günlerle ve haftalarla değil, aylarla hesaplanmaya başladığı zaman niçin Muhsin'in aralarındaki bu münasebeti meşru bir nikahla resmi bir şekilde sokmak ve bu yarı saklı vaziyetten kurtularak tabii hayata karışmakta istical etmediğini kendi kendine merakla sormuştu. Halbuki aylar ayları takip ettiği halde Muhsin hala Celil'e böyle bir teklifte bulunmamış, böyle bir arzu izhar etmemişti. Celil'e ikisi de serbest oldukları halde münasebetlerinin niçin hala gizli kaldığını anlamakta hakikaten zahmet çekiyordu. O, bu izdivacı, bu izdivaçtan istikbalini garanti edecek bir emniyet beklediği için istemiyordu. Fakat o bu şeyi kocasının evini bırakarak başladığı bu maceranın tabii neticesi zannetmişti. O Ahmet'i Muhsin'in karısı olmak için terk etmişti. Ve başlangıçta öyle zannetmişti ki onun resmi karısı olmamasına sebep sadece Ahmet'in yarattığı bu müşkülattır. Muhsin'in bu talakı ısrarla isteyişinde de tabii olarak aynı manayı görmüştü. Ve şimdi birdenbire talakı bu kadar istenen, ısrarla ve üzülerek istenen Muhsin'in Celil'e kocasından boşandıktan sonra izdivaçtan hiç bahsetmeyişini Celil'e nasıl tefsir edeceğini bilemiyordu. Onun karısı olmadan ve bir başkasının karısı olduğu sırada evini bırakarak bu adamın evine geldiği zaman bu yaptığı hareketin neticelerini hiçbir zaman derin derin mülahaza etmemişti. Ama kocasından boşandıktan sonra hemen Muhsin'in karısı olacağından biraz şüphe etmişti. İşin tabii seyrini bu zannetmişti. Boşandıktan sonra evleneceklerdi. Ve bu gizli ve gayri tabii hayat yerini mesut ve açık ve temiz bir hayata bırakacaktı. Celil'e bunu böyle zannetmişti. Bunun başka bir şekli olabileceğini bir an aklına getirmemişti. Celil'e hiçbir zaman hayatın teferruatını düşünmemişti. O her zaman hayatta kendi arasında, hayatla kendi temasını temin eden bir başka insanın mevcut olmasını pek tabii görmüştü. Büyük annesinin ölümüne kadar büyük annesi hayatı ondan saklamıştı. Büyük annesi ölüp de hayatla karşı karşıya kaldığı anda amcası kendisine gel deyince bunu bir izzet-i nefis meselesi yapmayı hatırına bile getirmemiş ve amcasının yanına gitmişti. Sonra karşısına Ahmet çıkmıştı. Ahmet'e itimat etmiş ve hayatın temasını hep onun vasıtasıyla yapmıştı. Şimdi ise Muhsin'i seviyordu. Onun yanında yaşıyordu. Kendisini ona ait hissediyordu. Ona azami itimatı vardı. Ve her şeyi o düşünüyor, o hazırlıyor, en mükemmel ve en iyi şekilde o biliyor zannediyordu. Çünkü onun aldığı terbiyeye göre kadın hayatın bu cihetleriyle hiç meşgul olmazdı. Meşgul olması bahis mevzu değildi. Daima kadınla baba gibi, ağabey gibi, kardeş gibi, amca, dayı gibi, koca gibi yakın olan bir erkek hayatla kadın arasına bir duvar gibi girer ve kadın hayatla temasını onun vasıtasıyla yapardı. Bunun için amcasının evinde otururken kendisini bir sığıntı gibi hissetmemişti. Çünkü onunla meşgul olmak Celile'ye göre amcasının lütfu değil, vazifesiydi. Ailelerinin en büyük erkeği o değil miydi? Bunun için Ahmet'in başında ondan ayrılacağı son dakikaya kadar bütün hayatını emniyetle onun ellerine bırakmış olarak yaşamıştı. Ve bunun için Ahmet'in himayesinde aldığı bu hayatı Muhsin'in aşkına terk ettiği gün hiçbir kaygı duymamıştı. Muhsin'in her şeyi ikisi için ve en iyi şekilde düşünüp halledeceğine emindi. Bu hayatın boşanma gününe kadar olan kısmı o zamana kadar içinde bulundukları şartlara göre elbette ki tabiydi. Fakat şimdi boşanma gününden beri geçirdikleri hayatı tabi bir hayat telakki etmeye imkan yoktu. Muhsin evli bir adam olmadığına ve Celil'e boşanmış bir kadın olduğuna göre aralarında evlenmelerini men eden bir şey kalmamıştı. O halde niçin herkesin dedikodusuna maruz olan ve onları suçlu gibi gizli yaşatan bu durumda kalmaya devam ediyordu? Muhsin hala Celil'e evliymiş gibi ve Ahmet hala onları tehdit ettiği o cürm-ü meşhudu hazırlayabilirmiş gibi hareket ediyordu. Celil'e ile birlikte ne gece ne de gündüz tek bir yere gitmiyor, kendisini onunla beraber göstermekten çekiniyordu. Celil'e hala onun hayatının gizli tarafıydı. Herkese göstermekten çekindiği o gizli ve biraz da ayıp tarafı. Celil'e ile olan münasebetinden bir suçmuş gibi utanıyordu. Celil'e önceleri bunu hiç düşünmemiş, onun bu hallerini hiç görmemiş, hiç dikkat etmemişti. Fakat sonraları yavaş yavaş kendi kendine sormaya başlamıştı. Muhsin'in münasebetlerini layık olduğu gibi meşru bir şekle sokmakta bu kadar gecikmesindeki sebep neydi? Buna hiçbir sebep göremiyordu. Muhsin'i sevdiği andan itibaren Celil'e hiçbir şey düşünmeden bunu dünyaya ilan eden bir jest yapmış, kocasını terk edip onun yanında kalmakta tereddüt etmemişti. Halbuki Muhsin, Celil'e ile olan münasebetine meşru bir şekil vereceği zaman böyle bir fedakarlık yapmak mecburiyetinde değildi. O halde acaba onu bu hareketi yapmaktan men eden sebep neydi? Celil'e sevdiğini kendi hakkında ne kadar kötü düşündüğünü hiçbir zaman anlamamıştı. İnsanların kendi hakkında kötü şeyler düşünebileceği Celil'in hiçbir zaman aklına gelmezdi, gelemezdi. Çünkü kendi nefsine karşı yapacağı hiçbir serzeniş yoktu. Başkalarının kendi hakkında fena şeyler düşünebileceğini zannetmek, bunları haksız bile bulsa, böyle düşüncelerin kendi hakkında besleneceğini kabul etmek demekti. Celile'nin gururu ve izzeti nefsi daima bu nevi vehimleri, kuruntu, yersiz korkuları onun başından uzak tutmuştu. Celile Muhsin'in kendisiyle evlenmek istemediğini ve münasebetlerine daha ciddi ve daha devamlı bir şekil vermekten çekindiğini görünce onun kendi hakkında kötü şeyler düşündüğünü aklına getirmemişti. Sadece Muhsin'i kendini sevmediğini ve kendisiyle uzun bir zaman için her zaman için yaşamaya niyeti olmadığını zannederek korkmaya başlamıştı. Zaman zaman Celil'e bütün seven kadınlar gibi Muhsin'in kendisini çılgınca sevdiğini hissetmiş ve bu aşka hakikaten inanmış ve bununla bahtiyar olmuştu. Şimdi bu aşkın artık bitmeye başlamış olmasından şüpheleniyordu. Muhsin'in bunu hissettiği için hayatlarını bu şekilde bağlamaya tereddüt ettiğini zannediyordu. Eğer bu şüphesi bir hakikat olursa, Muhsin tarafından kati derecede sevilmediğini anlarsa, bu şey Celile için ıstırapların en müthişi olurdu. Halbuki yine zaman oluyordu ki Celile, Muhsin'in kolları arasında büzüldüğü zamanlarda onun sevgisinin ateşinden, şiddetinden ve ihtirasından hiçbir şey kaybetmemiş olduğunu hissediyordu. Bilakis bu ateş ve ihtirasa ateş ve ihtirastan daha kudretli bir duygu olan itiyadın, alışkanlığın da artık karışmış olduğunu hissediyordu. Evet, Celile böyle olduğunu sezerken yanılmıyordu. Muhsin de Celile'ye karşı onun duygusunun daha kuvvetlendiğini hissediyordu. O Celile'yi artık sade sevmiyordu. O Celile'yi artık sade ihtirasla istemiyordu. Ona alışmıştı da. Başka hiçbir kadının rengini, sesini, yakınlığını, hararetini, gülüş, konuşma ve susuşunu beğenmeyecek kadar ona alışmıştı. Onun vücudunun hararetine, onun teninin kokusuna, onun odasının hususiyetlerine, onun esvaplarına, onun rujunun rengine, onun saçlarının dalgalanışına, kendisine kahvesini uzatırken parmaklarının tuttuğu şekle alışmıştı. Celil'e onun için artık kendisinden ayrılmasına imkan olmayan bir varlık oluvermişti. O, Celil'i çok seviyordu. Ölünceye kadar artık Celil'den ayrılmayacağını, artık hiçbir kadının hayatında Celil'in yerini tutamayacağını müderrikti, idrak eden, anlayan. Yaşamak, çalışmak için bugün, yarın, her zaman ve her zaman ona muhtaç olduğunu biliyordu. Fakat yine pek iyi bildiği bir şey vardı ki, Ahmet'ten boşanmış olan bu kadını, benim karım diye yanına alıp kendi muhitine çıkarmak cesaretini hiçbir zaman kendisinde bulamayacaktı. Ahmet bir seneye yakın süren gevezelikleri, haysiyetsizlikleriyle artık onların evlenerek bu şeyi herkesin karşısında utanmadan ilan etmelerine mani olmuştu. Muhsin Ahmet'le birlikte aynı kadını paylaştıkları zamanı bile herkese unutturmak istiyordu. Evet, Muhsin Celile'yi seviyordu. Muhsin Celile'yi çok, pek çok seviyordu. Fakat Ahmet'in mutallakasıyla boşanmış kadın, evlenmeyi kendi haysiyetini kıran bir şey telakki ediyordu. Sonra için için onu işleyen ve onu bu şeyi yapmaktan men eden bir başka amil daha vardı. Muhsin Celile'ye hiçbir zaman itimat etmemişti. Muhsin'in Celile'ye itimat etmesine hiçbir zaman imkan yoktu. Zaman zaman şüphelerinin uyuştuğu ve Celile hakkında iyi düşündüğü zamanlar da olmuştu. Fakat onun fenalığı hakkındaki şüphelerinin bu ölüp bitmesi değildi. Bu anlar ancak şüphelerinin uyuşup kaldığı dakikalardı. Fakat Muhsin hiçbir zaman Celile için duyduğu şüpheleri tam manasıyla kalbinden söküp atamamıştı. Muhsin kanaatlerini kolay kolay değiştiren insanlardan değildi. Münasebetlerinin ilk başlangıcından beri Celile'nin kendine menfaat yüzünden yaklaşmış olduğunu zannetmişti. Evvela bu menfaat gayretini kocasının mevkiini, servetini yükseltmek için kullandığını zannettiği bu kadın, sonunda kendi yanında kaldığı zaman yine de onun bu hareketinin samimiyetine bütün varlığıyla inanmıştı. Celile kendisini Ahmet'e tercih ederken sade kalbini değil, aynı zamanda menfaatini de tatmin etmiş olmaz mıydı? Çünkü ne de olsa sonradan görme bir Ahmet'le Muhsin Demirtaş arasındaki farkı hangisiyle yaşamanın kendi menfaati için daha uygun olacağını anlayamayacak kadar çocuk değildi. Zaten Celile bu aşkında samimi dahi olsa Muhsin, onun kocasını ne kadar büyük bir kolaylıkla bıraktığını görmemiş miydi? Celile 35 yaşında bir kadındı. 35 yaşına kadar kocasını hiç aldatmamış olan bir kadın, en büyük bir aşkın elinde oyuncak bile olsa, en çılgın bir aşk ruhu onun hareketine rehber olsa, kocasını aldatmakta, hele neticede onu terk etmekte biraz daha tereddüt gösterirdi. Celile Muhsin'le ister aşk, ister menfaat yüzünden yaşamaya başlamış olsun, her iki şıkta da yine kendisine emniyet edilebilir bir kadın değildi. Muhsin Celile için hep böyle düşünüyor ve hep böyle düşünmekte kendini her zaman haklı buluyordu. Celile'nin aşkının ne kadar süreceğini kim tayin edebilirdi? Belki, belki değil muhakkak Celile'nin kendisine dahi sorulsa aciz gösterecekti. Hangi insan diğerini ne kadar zaman daha seveceğini bilebilir? Vaka, gerçekten de bütün aşkların tehlikesi sonunda bir tarafın diğerinden daha çabuk usanmasıydı. Fakat Celile ile sevişen bir erkek için Celile'nin artık sevmemeye başladığına şahit olmak korkunç bir şeydi. Çünkü severken o kadar çılgın seven bu kadının sevmediği zaman ne kadar lakayt ve merhametsiz olduğunu Muhsin gözleriyle görmüştü. Celile en ufak bir merhamet hissi beslemeden, hatırını biraz saymayı düşünmeden birdenbire kocasını bırakmamış mıydı? Celile'nin aşığı olarak onun tarafından terk edilmek müthiş bir ızdırap olurdu. Fakat Celile'nin aldatılmış ve terk edilmiş bulunan ikinci kocası olmak çok müthiş ve haysiyet kırıcı bir şey olurdu. Ve Muhsin Demirtaş hiçbir zaman böyle bir tehlikeye maruz kalmak istemiyordu. Muhsin Celile'yi çok sevebilirdi. Fakat hiçbir zaman bu sevgisini bir izdivaç şekline döküp herkese ilan ederek, belki hiç gelmeyecek olan fakat gelmesi daima ve kuvvetle muhtemel bulunan bir ihaneti soğukkanlılıkla beklemeye koyulmazdı. Esasen Celile'nin izdivaca bir kıymet verdiğini de zannetmiyordu. Bütün diğer namuslu kadınlara benzemeyen bu kadın, eğer izdivaca kıymet vermiş olsaydı, kendi yuvasını böyle bir münasebete kurban eder miydi? Aşığına gelebilmek, onun yanında yaşayabilmek için 11 senelik evini böyle tereddütsüz yıkar mıydı ve aşığından tek söz ve teminat almadan evvel onunla birlikte yaşamaya başlar mıydı? İşte kocasından boşandığından beri aylar geçiyordu. Celile henüz bir kere bile aşığına izdivaçtan bahsetmemişti. Ne bir söz, ne bir ima ile böyle bir arzusu olduğunu ihsas etmemişti. Eğer Celile hala Ahmet'in karısı olsaydı, herhalde Muhsin'in metresi olduğu günden beri geçirmekte olduğu hayatı geçiremezdi. Muhsin onu büyük bir lüks içinde yaşatıyordu. Ona her biri bir servet addedilebilecek hediyeler vermişti. İstanbul'un en güzel döşenmiş evinde oturan Celile'ydi. Celile'nin evindeki vitrinleri süsleyen antikalar İstanbul'daki en nadide parçalardı. Isfahan halıları, keşanlar, apartmanı güzel bir yaz bahçesine çevirmişti. Celile en pahalı terzilerde giyiniyor, en güzel kokuları kullanıyordu. Ahmet evvela hiçbir zaman bu kadar geniş bir imkana sahip olamazdı. Olsaydı bile hiçbir zaman bu kadar zevkle Celile'yi saramaz, onu süsleyip yaşatamazdı. Celile Ahmet'le yaşamakta devam etseydi ne olacaktı? Celile'nin mücevherleri onu Türkiye'nin en zengin kadın mevkiine çıkarmış bulunuyordu. Celile aralarındaki bu münasebetin muhakkak evlilik şekline girmesini isterse buna sebep olacak istikbal kaygısı ve menfaat duygusu olabilirdi. İleride Muhsin'in mirasına da hissedar olmak. Yoksa o Celile'nin nikah denilen şeye bir kutsi mana vermediğini gözleriyle görmüş bulunuyordu. Celile'nin son aylarda bir şüphe ve üzüntü şeklinde parlayan kuruntuları gitgide kuvvetli bir vehme yerlerini bırakıyordu. Celile Muhsin'in sadece kendisini sevmemesinden ürkmekle kalmıyor, Muhsin'in kendisiyle birlikte geçirdiği saatlerin haricindeki hayatından bir düşmandan korkar gibi korkuyordu. O, kendisinin giremediği bu hayat içerisinde Muhsin'in etrafını saran hayaller görüyor ve bu hayalleri için için kıskanıyordu. Evvelleri Celile Muhsin'in hayatına girmesine imkan olmadığını anlıyordu ve bunun için Muhsin'in hayatının dışında kalışını tabi buluyordu. Fakat şimdi Muhsin'in bile bile ve isteye isteye kendisini bu hayattan uzak tutmaya çalıştığını gördükçe onun asıl hayatı içinde Celile'siz kalmak, serbest kalmak istediğini zannediyordu. O Muhsin'e geldiği zaman maziyle ve Muhsin'in olmadığı her şeyle alakasını tam olarak kesmişti. Onunla hayatını birleştirdiği gün kendi varlığını bu iştirake %100 koymuştu. Halbuki Muhsin hala bugüne kadar Ahmet'ten ayrıldığı günün üstünden aylar geçtiği halde olduğu gibi ve hayatını %100 olarak onun hayatıyla birleştirmiyordu. Muhsin vaka, boş vaktinin mühim bir kısmını onunla birlikte geçiriyordu. Celile hissediyordu. Muhsin bütün saatlerini de onunla geçirebilirdi. Fakat bu vaziyet devam ettiği müddetçe, Muhsin bu aşkını bir suç gibi herkesten saklı tuttuğu müddetçe, hiçbir zaman Celile ile hayatının %100'ünü birleştirmiş olamazdı. Celile Muhsin'in hayatının gizli tarafıydı. Muhsin'in herkesin bildiği resmi bir hayatı da vardı ve Celile o tarafa geçemiyor, o taraf Celile için bir memnu bir mıntıka sayılıyordu. Muhsin bu öteki hayatın asıl hayatının icablarına uymak mecburiyetindeydi. Ziyafetler, davetler, seferathanelerde resmi kabuller, Ankara'ya iş seyahatleri, bridge partileri, garden partiler, Bunların hepsi Muhsin'in yalnız dolaştığı yerlerdi. Bu Muhit, Muhsin'in Celile'yi sevdiğini bilmemeliydi. Bu Muhit, Muhsin'in Celile ile yaşadığını bilse bile görmemeliydi. Muhsin ne düşünüyor, Celile ne zannediyordu? Hiç şüphesiz ki birbirlerini bu kadar anlamadan yaşayan bu iki insanın müşterek hayatlarına saadet denilemezdi. Celile sevdiği erkeğin kendisini sevdiği için yaptığı çılgın bir hareketten dolayı onu kendisine layık göremeyeceğini nasıl aklına getirebilirdi? Onun ıstırabı ve azabı buydu. Muhsin'in kendisini sevmediğini zannetmekten mustaripti. Fakat Celile ıstırabının başkalarına söyleyen ve ıstırap çektikçe başkalarına da ıstırap vermesini seven kadınlardan değildi. Celile azap ve ıstırabı bir suç gibi gizleyen kuvvetli ve mütekkir kadınların cinsindendi. Celile bir tek şikayet sesi çıkarmadan ölür gibi yaşamasını ve yaşıyormuş gibi ölmesini bilmiş olan bir Çerkez kadınının torunuydu. Celile'nin içinde azap ve ıstırap çekmemeyi zül, alçalma, horluk bilen, ıstıraptan şikayeti ayıp sayan bir Çeşme Ahu hanımefendi yaşıyordu. Ve Celile işte bunun için Muhsin'e tek kelime söylemiyordu. Celile susuyordu ve onun konuşmasını bekliyordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 248.